küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucumuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Bu hafta yine dünya gündeminde çok fazla mesele var. Tabii ki hepsini konuşmak isterdik ama bize ayrılan süre zarfında bazı başlıkları ön plana çıkaracağız. İstersen ben genel olarak şu anda dünya manşetlerinde hangi konular ön plana çıkıyor biraz ondan bahsedeyim. Ardından özel olarak değinmek istediğimiz ve tartışmak istediğimiz birlikte Can'la konulara gideceğiz. Tabii birinci sırada ilginç bir konu var aslında. Geçtiğimiz aylarda Latin Amerika'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Brezilya'da bir seçim yapılmıştı biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Seçimi çok az farkla eski başkan Lula kazandı. Ama Bolsonaro taraftarları seçimin kaybedilişine farklı tepkiler göstermeye başladı. Acaba Bolsonaro ülkede kalacak mı? Ayrıldı mı? Başka bir ülkeye mi gitti? Yeni iktidar, liberal bir iktidar Bolsonaro'ya nasıl bir muamele izleyecek, takip edecek derken Bolsonaro taraftarları gösteriler yapmaya başladı ve bizim yine hatırlarsanız sevgili dinleyenler 2020 Ocak ayında gördüğümüz 6 Ocak hadisesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin basılmasına benzer bir görüntü karşımıza çıktı Brezilya'da. Yani Bolsonaro taraftarları parlamentoyu kasarak Lula'nın iktidarına adeta karşı çıktıklarını deklare ettiler. Tabii dünyadan tepki gelmekte gecikmedi. Birçokları bu durumu eleştirdi ve bir demokrasiye saygı gösterilmesi noktasında Lula hükümetine destek verdiler. Ama Brezilya'da İşler, sular çok çabuk durulmayacak gibi gözüküyor. İkinci başlık Ukrayna ile ilgili ki savaş şiddetini artırarak devam ediyor. Biz geçtiğimiz hafta Ukrayna'da meydana gelen hadiseleri yine ele almıştık ve Ukrayna'nın bir Rus birliğine saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rus askerleri üzerine konuşmuştuk. Geçtiğimiz gün Rusya benzer bir açıklama yaparak bir karargahı, Ukrayna birliklerinin bulunduğu bir karargahı hedef aldığını ve 600 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bu saldırıda dile getirdi. Ukrayna bunu yalanladı ama sahada bu tür çatışmaların bundan sonra da devam edeceğini görüyoruz. Buranın özellikle altını çizmekte fayda var çünkü Ukrayna Savaşı'nın nereye doğru gideceğine dair önümüzde belirsiz bir durum var. Fakat ABD başta olmak üzere Türkiye'nin diplomatik çabalarının her geçen gün daha fazla ön plana çıktığı bir durumla karşı karşıyayız ki bu noktada Türkiye'nin yeniden bir arabulucu rolü oynama ihtimali yükselmiş gözüküyor. Ukraynalılar, Ruslar, ABD'liler, Avrupalılar Türkiye'nin rolü üzerinde yeniden durmaya başladılar. Üçüncü konu ne peki? 15 tur sonunda ancak Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı'nı bulabildi. Bu 100 sene sonra ilk defa gerçekleşen bir durumdu. İlk defa adaylığını koyan bir Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilemedi. Çünkü Cumhuriyetçiler kendi aralarında büyük bir anlaşmazlık yaşadılar ve 15 tur ve müzakereler, pazarlıklar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı'nı seçebildi. Neden önemli? Çünkü Temsilciler Meclisi ABD'de üçüncü önemli koltuk, makam olarak düşünmek lazım. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki yarışta da önemli bir süreç tamamlanmış oldu. Artık yeni dönemde 2024 seçimlerine kadar Cumhuriyetçilerin hakim olduğu ve başkanını belirlediği Temsilciler Meclisi olacak. Bu da Amerikan siyasetine, özellikle dış politikasına etki etmesine neden olacak ki Biden iktidarının bir tür topal ördek tabiriyle politikalarını üretmeye ve sürdürmeye çalışması. Dördüncü bir başlık var, o da İran'daki gösteriler hala devam ediyor. İdamlar devam ediyor İran'da. Bu anlamda riskli bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Türkiye-Suriye görüşmeleri geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşanmıştı. Bu hafta da önemli gelişmeler bekleniyor. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad arasında bir görüşme olacak mı? Bu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Biz bunu konuşacağız canla ve detaylarını aktarmaya çalışacağız. Bir başka husus, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri var. İsveç Başbakanı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasının çok mümkün olmadığını söyledi. O halde nasıl bir süreçte karşı karşıyayız? Türkiye neden itiraz ediyor? Bunun yeniden tartışılması gerekiyor. Tabii ki Avrupa'da da bazı manşetler var. Bunlardan bir tanesi İngiltere'de devam eden grevler. Çok kapsamlı grevler var. Neredeyse her sektöre yayılmış grevler var. Ve bu İngiltere'de hayatı adeta durdurmuş durumda. Hayatı adeta yavaşlatmış durumda. Özellikle hava yolları ve kara taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı noktasında. Fransa'da da doktorlar tarafından hükümete tepki noktasına gelen bazı gösteriler söz konusu. Evet Can.
Evet.
Kalabalık bir başlık.
Tabii gündem yoğun yine.
Saydım. Gündem yoğun. İstersen biz bir konuya veya iki konuya odaklanalım. Suriye-Türkiye görüşmelerinde ne aşamadayız? Bundan sonra karşımızda ne tür bir süreç var? Senaryolar, aktörlerin konumları, pozisyonlarını bize biraz geniş bir çerçeveden ele alabilir misin?
Evet. Tabi burada temelde aslında birkaç yıldır devam eden bir aslında süreci vardı malum. Bunu çok konuştuk. Ülkedeki çatışmaları bir şekilde gidermeye, siyasal bir çözüm sunmaya Suriye krizine yönelik bir girişimdi. Buna matuftu. Başarılı olduğu alanlar da oldu. Genel anlamda ama istenileni maalesef veremedi. Rejim ve Rusya'nın, yine İran'ın burada yine askeri bir çözümü araçsallaştırdıklarını gördük. Ancak gelinen noktada şimdi farklı bir siyasi ve askeri denge var. Rusya savaşının, Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik dengelerin de oluşturduğu yeni bir Suriye sahası söz konusu. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda PKK ile inşa ettiği bir özerk yönetim var. Bu Suriye'nin toprak bütününü ciddi anlamda tehdit eder hale geldi ve sadece Türkiye'yi değil, rejimi, Rusya'yı, İran'ın da çıkarlarını tehdit eden bir boyuta gelmiş durumda. Dolayısıyla taraflar pozisyonunu yeniden revize ediyor ve mevcut dengeler bağlamında çıkarlarını nasıl maksimize edebileceklerine yönelik yeni arayışlar içerisine giriyorlar. Türkiye'ye yönelik PKK'nın yarattığı tehdit devam ediyor ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eder boyuta gelmişti. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. İstanbul'da, işte Şişli'de, Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Türkiye'nin bir kara harekatı gerçekleştirme noktasında niyeti, iradesi daha da tahkim olmuştu. İşte böyle bir dönemde aslında Türkiye'nin bir kara harekatı yapması beklenirken yeniden rejimle masaya oturmaya yönelik yeni bir süreç gelişti. Burada tabii Putin'in bence önemli, belirleyici bir rolü oldu. Sayın Erdoğan'a bir siyasal çözüm önerisinde bulundu askeri harekattan ziyade. Türkiye ile rejimin ilişkilerini Suriye sahasında yakınlaştıracak, normalleştirecek bir sürecin Türkiye'nin ulusal güvenliğini de ilgili çıkarlarını tahkim edebileceğini ortaya koydu. Buna bir şans verilmesi gerektiğini düşündü. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da gördüğüm kadarıyla işte son 3-4 aydır bu sürece bir şans tanıma niyetinde. Daha önce istihbarat düzeyinde aslında rejim ve Türk tarafları görüşmeler gerçekleştirebiliyordu ama ilk defa siyasal düzeyde görüşmeler başladı. Sayın Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı malum Moskova'da muhataplarıyla görüştü. Burada Rusya'nın bir arabulucu rol olduğu, bir üçlü mekanizma kurmuş olduğunu gördük. Şimdi de Dışişleri Bakanlarının Moskova'da muhtemelen görüşmesi söz konusu olacak. Burada ilginç olanlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buna dahil olup olmayacağı meselesi. Hani Arap ayağını da bir nevi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu sürecin götürme ihtimali. Nihayetinde de şu anda rejimle aslında anlamlı şekilde doğrudan görüşebilen tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri olarak görülüyor. Bu da önemli. Tabii kolay bir süreç değil ve sonuç verecek mi? Ben pek de iyimser değilim açıkçası. Çünkü tarafların gerçekten çok farklı pozisyonları ve çıkarları var. Rejimin çok ciddi tavizler vermesi gerekiyor. Bunları verme noktasında iradesi ve gücü var mı? Beşar Esad ve işte evet. Baas rejiminin çok olası görünmüyor. Rusya'nın baskısıyla ve gelinen konjonktürde içinde bulundukları meydan okumalarla önemli tavizler verebilirler. Bunu tabii zaman gösterecek. Özellikle Dışişleri Bakanları seviyesindeki görüşmelerden sonra bu sürecin daha da yukarıya, yani liderler noktasında taşım taşınmayacağı da belirsizliğini koruyor. Temel olarak 3-4 tane bence mesele var. Burada bir siyasal çözüm süreci. Yani bu Astana sürecinin ve Cenevre'de paralel işleyen sürecin, işte anayasa yapım aşamasıyla belli bir olgunluğa erişmesi, ama burada sürecin tıkandığını görmüştük. Burada da temel mesele rejimin hala siyasal bir çözüme hazır olmadığı, askeri çözüm arayışları içerisine girdiği, yönetim bağlamında taviz vermeye pek niyet olmadığı görülüyordu. Evet. Yeni bir anayasayla seçimlere gidilmesi, muhalefetin yeni yönetime entegre edilmesi, bu noktalarda rejimin pek de olumlu olmadığını, buna niyetli olmadığı hala görünüyor. Burada bir ilerleme olması çok kolay değil. Bir de tabii sadece Türkiye, Rusya ve rejim arasında varılacak veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi destek verecek ülkelerin mutabakatıyla da bir siyasal çözüme gidebilmek çok kolay değil. Bir yandan da Cenevre süreci var. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var, 2254 sayılı. Burada ciddi bir yol haritası var. Buna dünyanın da ortak olması lazım. Birleşmiş Milletler bir yanda bunun parçası olmalı. Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli oyuncuların da bunun parçası olması gerekiyor. Dolayısıyla dünyayla entegre olabilecek, ülkenin yeniden inşasının sağlanabileceği bir çözüm sürecinden, daha kapsamlı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada farklı aktörlerin de devreye girmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu süreci bir yere götürebilmek o kadar da kolay değil. Çok ciddi zaman alacak. Tabii daha Türkiye açısından öncelikli iki tane mesele ise PKK ile mücadele ve mülteciler meselesi. Tabii mülteciler meselesi bence az önce ifade ettiğim birinci meseleyle ilişkili. Yani ülkenin dünyaya eklenmeyeceği, yeniden inşasının, altyapısının, üst yapısının sağlanabileceği, ekonomik olarak anlamlı yaşanılabilir bir ülkenin ortaya çıkartılması gerekiyor ki mültecilerin anlamlı bir sayısı Suriye'ye yeniden dönebilsin. Bu tabii çok zaman alacak ve zor bir süreç. Bunun ötesinde tabii PKK ile mücadele.
PKK ile mücadele. Son zamanlarda de, orada da bir önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yani burada rejimin PKK ile mücadele konusunda gücünün ve iradesinin sorgulanması gerekiyor. Nihayetinde Türkiye'den önce aslında PKK ile rejim arasında defalarca müzakereler yürütüldü. Rusya burada arabuluculuk yaptı. Hımeym üstünde de, Şam'da da, yine Kamışlı'da çeşitli görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Burada rejimin talepleri PKK tarafından kabul edilmedi. Ama rejimin temel isteği Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekileceği, SDG dediğimiz bu çatı yapılanmasının rejim ordusuna eklemleneceği bir yapı. PKK bunu istemiyor. Özel bir şekilde varlığını devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla bu konuda şu ana kadar taraflar anlaşamamıştı. Ancak rejimin hani PKK'yı elimine etmek gibi bir niyeti de yok. Yani görüşmelerde bile taleplerin hiçbirinde böyle bir niyet söz konusu değildi. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda arzu ettiği şekilde PKK'nın elimine edilmesi ve bu bağlamda rejimle Türkiye'nin birlikte yer alabilmesi senaryosu da çok güçlü görünmüyor. Ama tabii PKK'nın geldiği noktada, özellikle Fırat'ın doğusunda bu özerk yapılanmanın artık adım adım bir devlete dönüşme tehdidi rejimi de ciddi anlamda endişelendiriyor. Amerika'nın kalıcı bir şekilde bölgede varlığını devam ettirmesi ihtimali endişe yaratıyor. Artı PKK'nın elindeki ülkenin doğal kaynakları, işte petrol ve doğalgazın şu anda neredeyse %70'i 80'i PKK'nın elinde. Verimli tarım arazileri ve su kaynaklarını da büyük ölçekte PKK kontrol ediyor. Bu da rejimin geri kalan bölgelerde ekosisteme ciddi anlamda zarar veriyor. Şu anda rejim çok ciddi anlamda savaşın başından beri belki baktığımızda en kötü durumunda ekonomik açıdan. Yeterli yakıta erişemiyor. Devlet daireleri tam çalışamıyor. Okullar tatil edilmiş durumda. Futbol müsabakaları vesaire her şey ertelendi. Çünkü yakıta kimse ulaşamıyor. Ciddi bir döviz sıkıntısı var. Suriye lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Çok yüksek enflasyon ve alım gücünün sıfırladığı bir ortam var. Bunu işte narko terörizmle, uyuşturucu üretip dünyaya pazarlamakla belki kompanze etmeye çalışan bir anlayış maalesef hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. İşte bunu baskılar, evet, rejimin Türkiye ile görüşmesi ve belli tavizler vermesi anlamına gelebilir. Ama yine de çok hızlı hareket etmeyeceklerini, özellikle Türkiye'deki seçim sürecini beklemeyi ben tercih edeceğini düşünüyorum rejimin. Çünkü malum Türkiye'deki muhalefet partileri, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, çok daha rejimli ilişkileri normalleştirmeye, işte Türk askerini Suriye'den çekmek ve bölgedeki Suriye muhalefetine verilen desteği tamamen bitirmek gibi iddialarda bulunuyorlar. Bu rejimin daha fazla tercih edebileceği bir şey olabilir. Dolayısıyla Türkiye ile mevcut noktada görüşmelerin çok ilerleyebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası.
Evet. Peki bölgedeki aktörlerin bu normalleşme sürecine yaklaşımı nasıl şu anda? Bazıları tabii bundan çok hoşnut olmayacak gibi gözüküyor. Belki İran akla geliyor.
Evet.
Ama diğer Körfez ülkeleri, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan var. Bunlardaki yaklaşım...
Doğru, burada farklı pozisyonlar var. Tabii Suriye sahası tam bir satranç tahtası gibi ama çok fazla aktörün olduğu, o aktörlerin de vekil unsurların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi ilk pozisyonu tabii açıkça ifade eden Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesine kesinlikle karşı olduklarını, işte orada siyasal bir sürecin olduğunu, Birleşmiş Milletler 2254 sayılı çerçevedeki sürecin devam ettirilmesi gerektiği yönünde hassasiyetler ortaya koydular. Belki kağıt üzerine baktığımızda bu anlamlı açıklamalar, ahlaki değerlerin ön plana çıkartıldığı açıklamalar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii geçmişe dönük Suriye politikasına baktığımızda hep ikircikli bir pozisyona sahip, muhalefeti yalnız bırakan, PKK'yı destekleyen, rejimin aslında devrilmesini engelleyen bir ülke olarak ön plana çıktı. Yayınladığı hiçbir ilan ettiği kırmızı çizgiye uymadı ve rejimin tekrardan ülkede önemli bir noktada kontrolü sağlaması Amerika Birleşik Devletleri'nin sayesinde oldu. Rusya'nın işte 2015 Eylül ayında müdahalesinde Obama'nın doğrudan Rusya ile pazarlık yapıp Rusya'yı davet ettiğini ve yeşil ışık yaktığını öğreniyoruz. Bu anlamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Türkiye söyleyebileceği hiçbir söz yok. O kendi çıkarları bağlamında Fırat'ın doğusunda kurmaya çalıştığı, inşa ettiği entitinin varlığın tehdit altına girmesi bağlamında bu süreci tabii olumlu görmüyor. İran'da ise çelişkili bir pozisyon var. Hem Türkiye ile Suriye'nin bir anlamda rejimin ilişkilerini normalleştirmesi ve yakınsaması belli anlamda İran işine gelebilir. Amerika'nın bölgeden çıkartılması gibi meselelerde. Ama aynı zamanda rejim üzerindeki etki gücünü de kaybedebilir. Bu da bir tehdit. Dolayısıyla bu süreci içerisinde yer almak ve yönetmek isteyecektir. Rusya tabii burada arabulucu rolü üstlenerek bu süreci yönetiyor. Onun lehine şekillenen bir süreç. Yine Körfez ülkeleri bence bu süreci destekliyorlar, anlamlı görüyorlar. Çünkü rejim üzerindeki İran etkisini Türkiye'nin belki belli ölçekte kırabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'daki olası dışişleri bakanları toplantısına dahil olma çabasını bu bağlamda ele alabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi istersen Finlandiya ve İsveç meselesini konuşalım. İsveç Başbakanı'ndan bir açıklama gelmişti.
Evet.
Yaklaşık bir gün önce olması lazım. Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasının İsveç tarafından çok mümkün olmadığını. Ama biliyoruz ki başlangıçtaki imzalanan üçlü mutabakat metninde Türkiye'nin ne istediği belliydi. O dönemde de İsveç çok hazırdı. Bazı değişiklikler de yaptı terörle mücadele yasalarında. Bazı iadeler söz konusu oldu. Ama tabii ki çok da iyi gitmiyordu. Anladığımız kadarıyla Türkiye'nin iadesini istediği kişiler konusunda bir ilerleme sağlanmadı İsveç'le.
Evet.
Şimdi bu yeniden tartışmalı hale geldi. Çünkü bu konunun kapandığı düşünülüyordu. Uluslararası toplumda veya NATO üyeleri Avrupa'da bu konuda çok fazla müdahil olmaktan kaçınıyordu. Meseleyi biraz NATO Genel Sekreteri üzerinden yürütmeyi ve yönetmeyi tercih ettiler. Bir sorun yoktu. Ne diyorsun? Bir aksaklık mı oldu süreçte? Niye böyle bir açıklama geldi?
Yani orada tabii İsveç özellikle çok çelişkili bir pozisyona sahip. Bir yandan Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeleri gerektiğini, farkında olduklarını, bunun için de çaba sarf edeceklerini, işte bu üçlü mutabakatın gereklerini yerine getireceklerini söylüyorlar. Ama somut uygulama noktasında ise gerekeni yapmıyorlar. Bence orada temel pozisyonları şuydu. Yani belli anlamda o mutabakatın bazı maddelerini yüzeysel de olsa gerçekleştirip ardından işte bu Amerika Birleşik Devletleri vesaire batılı ülkelerin baskısıyla Türkiye'nin hem İsveç'in hem Finlandiya'nın üyeliklerini kabul ettirebileceklerini bence düşündüler. Buna yönelik bir yol haritası dizayn ettiler. Ama Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu her geçen gün daha fazla farkına varmaları aslında gerekiyor. Türkiye bu konuda çok net. İstediğini almadan hiçbir şekilde öyle batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin vesaire baskısıyla bu anlamda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmeyecek. Buradaki vetosunu geri çekmeyecektir. Türkiye için BK meselesinden bahsediyoruz. Terörle mücadele, hem PKK ile mücadelede hem FETÖ ile mücadelede İsveç ve Finlandiya'nın hala atması gereken çok önemli adımlar var. Bunları da atmak zorundalar. Belki yani onlar da Türkiye'de yaklaşan seçimlere oynuyor olabilirler. Çünkü muhalefet partilerinden bazıları bu konuda işte daha net açıklamalar yaptı ve böyle bir veto kartını çok fazla Türkiye'nin oynamaması gerektiği yönünde açıklamalar yapmışlardı. Onlar belki seçim sonrasını beklemeyi de tercih edebilirler. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan elini güçlendirecek şekilde hamle yapmak istemeyebilirler. Tabii burada spekülasyon yapıyorum yani. Tam olarak nasıl bir yol haritası izleyecekler bilmiyorum ama şunu söylemek çok mümkün. Türkiye istediğini almadan vetoyu kaldırmayacak. Bunun farkında olmaları gerekiyor.
O zaman bu mesele çok erken çözülebilecek bir mesele gibi durmuyor.
Evet yani çok kolay değil yani en azından İsveç'in söylemleri bize bunu gösteriyor.
Bu son olarak Amerikan Temsilciler Meclisi seçimi ve Brezilya'daki meseleler. Gerçi Brezilya meselesi daha önemli herhalde. Ne diyorsun o konuyla ilgili kısa bir yorum alabilir miyiz?
Ya senden? Tabii bize uzak bir coğrafya ama kısmen de olsa takip ediyoruz. Brezilya önemli bir ülke. Orada işte Bolsonaro aşırı sağı temsil eden bir liderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi anlamda destek verdiği, yatırım yaptığı bir isimdi.
Trump döneminde. Evet.
Tabii özellikle Trump döneminde. Ama her şeye rağmen Lula yeniden küllerinden doğdu ve sosyalist bir aday olarak seçimleri kazandı. Tabii orada toplum çok ciddi anlamda kamplaşmış durumda maalesef.
Evet.
Devlet kurumları içerisinde ciddi bir güç mücadelesi var. Bununla birlikte Brezilya toplumu da ciddi anlamda ayrıştı ve adeta bir çatışma içerisinde. Ben İşte kongrenin ve diğer önemli devlet kurumlarının baskın uğradığı görüntüleri gördüğümde acaba burada Amerikan destekli bir darbe girişimi mi var diye endişe ettim. Çünkü belli askeri grup ve polisler de burada göstericilere yol verdi. Onlar hatta destekledikleri görüldü. Orada bu tarz bir hamle de söz konusu olabilirdi. Bolsonaro da o sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Ama nihayetinde bastırmayı başardılar. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri adına ciddi bir kayıp anlamına gelecek. Luna döneminde sol politikaların yeniden tahkim olacağı bir Brezilya'dan bahsediyoruz. Bunun diğer Latin Amerika ülkelerinde etkileme potansiyeli var. Bu açıdan önemli. Amerika Birleşik Devletleri ise sen ifade ettiğin gibi kendi iç siyasi sorunlarıyla meşgul. Burada Temsilciler Meclisi'nin başkanının işte defalarca seçilememesi 15 kez mi oylandı? Tam hatırlamıyorum
şimdi. Evet, 15 kez. Evet.
Dediğin gibi hani bir asırlık geçmişi var böyle bir hadise. Hiç yaşanmamıştı. Tabi burada Amerikan siyasetinin de kutuplaştığını artık siyasal sistemin tam olarak efektif şekilde çalışmadığını bize gösteriyor. Burada tabi cumhuriyetçiler kendi içlerinde bir çatışma yaşadılar. Trump'ın etkisi olduğu iddia edildi. Ama Trump daha sonra destek de açıkladı çoğunluk liderine. Ama buna rağmen 15 defa işte seçilemedi. Sonra pazarlıklarla vesaireyle bir şekilde bu süreç nihayete erdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyasi kutuplaşma devam ediyor. Ciddi sorunlar var. Temel birçok meselede ikiye bölünmüş durumda toplum. İşte aile değerleri, muhafazakar siyasetle liberal sol siyaset arasında aile değerleri üzerinden muazzam bir mücadele yaşanıyor. İşte eşcinsel evlilikler, bu LGBTİ hakları ile ilgili muazzam bir çatışma var. Bunun devam edeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de şimdi seçimleri atlattılar ama yeniden başkanlık seçimleri dönemine girilecek ve çok daha sert bir mücadele potansiyeli var gibi. Bunu tabii izleyip göreceğiz.
Evet. Peki Can, bugünkü değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
Sevgili dinleyenler, programımızın bugünlükte sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.